Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Haftanın dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmeleri Halil Kurt hocamla birlikte değerlendireceğiz inşallah. Bu hafta hareketli bir haftaydı. Önemli gelişmeler vardı. Yani Gazze meselesi tabii gündemin ana başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Katil Siyonist yönetimin katliamlarını sürdürdüğünü müşahede ettik. Gazze'deki katliamlarını Batı Şeria'ya doğru kaydırma eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz. Uzun zamandır Batı Şeria'da da Gazze'deki eylemlerine benzer, saldırılarına benzer saldırılar gerçekleştiriliyor. Orada da ciddi anlamda kayıplar veriliyor Filistinler tarafından. Bu hafta içerisinde Sisi'nin, darbeci Sisi'nin Mısır'a Türkiye'ye gerçekleştirdiği bir ziyaret var. Çok çok konuşuldu. Eleştiri yönleriyle, artısıyla, eksisiyle neler getirdiğini konuşacağız. Sisi'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin hem iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından hem de bu ilişkinin normalleşmesinin bölge üzerindeki etkilerinin, muhtemel etkilerinin neler olacağını konuşacağız. BRICS meselesi yeniden gündemde. BRICS, Türkiye'nin BRICS üyeliğine dair Rusya medyasından çıkan haberler var. Türkiye'nin BRICS'e üye olma talebinde bulunduğu yönünde haberler var. Bu haberin detaylarına bakacağız ve BRICS meselesinin Türkiye açısından getirisini götürüsünü değerlendirme imkanımız olacak. Avrupa'nın gündeminde ekonomi ağırlıklı gündem var. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşının etkilerinden ciddi anlamda sıkıntı yaşayan Avrupa ülkeleri var. Özellikle bu noktada Almanya birazcık daha ön plana çıkıyor yaşadığı sıkıntılar sebebiyle. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler önemli. Her gün daha da yaklaşılıyor seçimlerine. Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerde Gazze etkisi oldukça net bir şekilde görülüyor. ABD seçimlerine bakacağız. Vaktimiz kaldığı ölçüde diğer dış politikanın gündeminde ön plana çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Evet kıymetli hocam hoş geldiniz. Böyle kısa bir özet geçtim. Bu haftanın dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmeleri. İsterseniz biz de sabahki medya gündemi programında Sisi'nin ziyaretiyle başlamıştık. Sizle de bu ziyaretin değerlendirmesiyle başlayalım. Nasıl buluyorsunuz? Yani gerek Arap medyasında gerek Türkiye'de de Sisi ziyaretine ilişkin farklı değerlendirmeler var. Farklı pencerelerden bakarak yapılan değerlendirmeler var. İşte Sayın Erdoğan'ın oldukça sert ifadelerinden sonra yani kardeşim Sisi'ye gelmiş olması, o noktaya gelmiş olsanın nedenleri sorgulanıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sisi'nin Türkiye ziyaretini?
Evet, hayırlı günler sevgili dinleyiciler. Mısır-Türkiye ilişkilerinin yeni bir ivme kazandığı Abdülfettah Es-Sisi'nin ziyaretiyle birlikte son gelişmeler gerek Türkiye'de gerek dünya basında geniş yankılar uyandırdı. Şimdi aslında Türkiye'nin Hüsnü Mübarek döneminde Mısır'la birlikte normal seyrinde giden bir ilişkisi varken Mursi'nin seçim kazanmasıyla birlikte Türkiye-Mısır ilişkileri olduğundan çok daha yakın bir ivme kazandı. Fakat o Mursi'ye yapılan darbeyle birlikte Sisi döneminde adeta bir bıçak gibi kesildi. Evet. Siyasi ilişkiler kesildi ama ekonomik olarak derinden akan bir ilişkinin var olduğunu söyleyebiliriz. Hı-hı. Çünkü Türkiye'deki mesela tekstil sanayinin önemli bir kısmı Mısır'a kaymıştı. Ve şu anda Mısır'da mevcut iş gücü istihdam potansiyelini oluşturan tekstil sanayidir ve tekstil sanayinin yarıdan fazlasının hala Türk.
Evet, yakınlarda mücevher sektöründe de ciddi bir kayışın olduğu söyleniyor.
Dolayısıyla yani siyasi olarak her ne kadar büyük gerginlikler olmuş olsa da derinden bir akan ekonomik bir ilişkilerin varlığını vurgulayabiliriz. Evet. Olayın bir diğer boyutu ortak paydalarda birleşme olarak söyleyebiliriz. Mesela 7 Ekim'den bu yana Filistin'de özellikle Gazze'de meydana gelen İsrail terörü ve vahşeti Türkiye ile Mısır'ın ortak paydasıdır. Her ne kadar Türkiye kadar aktif bir şekilde Mısır bu işe müdahil olamasa da Mısır'da 100 milyon üzerinde Müslüman Arap ahali vardır. Hepsi de Filistinlerle aynı duygusal bağ paylaşıyor ve Arap ve Müslüman olma ortak paydasıyla. Yine mavi vatan dediğimiz Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgede çıkarılan hidrokarbon yataklarının çıkarılması, önce bir alanın paylaşımı, sonra onun çıkarılması ve çıkarıldıktan sonra dünya pazarlarına iletilmesi konusunda Mısır için de Türkiye'nin konumu oldukça elverişliydi. Dolayısıyla Türkiye'nin Mısır'la olan ilişkilerinin yakınlaşmayla sonuçlanması kazan kazan politikasıdır. Yani her iki ülkenin de ekonomik, siyasi, askeri birçok alanda faydaları vardır. İsterseniz bunları böyle ayrı ayrı başlıklar altında da değerlendirmemiz mümkün olabilir.
Evet, yani tabii ben şu noktanın altına çizilmesi gerektiğini vurgulamak isterim. Özellikle Türkiye'de bir kesim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemindeki sert dönüşüme ilişkin sert eleştiriler getiriliyor. İşte dün katil dediğine bugün kucak açıyor tarzında, evet, eleştiriler var. Yani aslında ben buradaki basın toplantısında karşılıklı olarak birbirlerine yaptıkları mücamelede, güzellemede çok samimi oldukları kanaatinde değilim açıkçası. Tayyip, evet, Erdoğan da Sisi'nin bir darbeci, diktatör olduğunu kabul ediyor. Ve Sisi de özellikle medyası tarafından şeytanlaştırılan Erdoğan'ın ihvancı olduğunu çok iyi biliyor.
Evet.
Ama şartlar, özellikle jeopolitik anlamda ortaya çıkan yeni konjonktür, her iki devleti de ortak noktalarda buluşmaya, yani pek çok sorun hala duruyor aslında Mısır'la Türkiye arasında, ama ortak çıkar noktaları var. Bunların başında da ekonomi geliyor ve onun haricinde de bölgesel anlamda sorunlar yaşanıyor. Özellikle Mısır'ın pek çok sorunu var. Ekonominin haricinde işte Sudan'da bir istikrarsızlık var. Etiyopya ile bir baraj meselesinden dolayı sorunlar yaşıyor Mısır. Orada Etiyopya'nın kurduğu Nahta barajı.
Hedasi barajı veya
Hedasi veya Nahta barajı diye de ifade ediliyor. Ve Somali'nin işte Somaliland'ın ortaya çıkmasıyla Etiyopya'nın Somali'ye destek vermesi, yani o Mısır'la Etiyopya arasındaki yaşanan yüksek tansiyonlu gelişmeler, pek çok şey var. Hani Libya meselesi var. İsterseniz bu Afrika boyutuyla konuşalım. Daha sonra belki Libya ve Doğu Akdeniz meselesi ve bilahare de belki Filistin meselesiyle bu yakınlaşmanın ortaya çıkartacağı sonuçları değerlendirelim. Yani bu Etiyopya ile Mısır arasındaki sorunun kökenlerinde neler var? İsterseniz ona bir değinin, bir coğrafyacı olarak,
evet,
hocam.
Derler ki Mısır Nil'in hediyesidir.
Evet.
Yani bu binlerce yıldan beri. Çünkü ülkenin 1 milyon kilometre kare civarında bir yüz ölçümü var. 100 milyonun üzerinde nüfusu var. Fakat bütün Mısır nüfusu %5'lik Nil Deltası ve Nil Vadisi boyunca Asuan Barajı'na kadar olan yerde, yani %5'lik bir alanda nüfusun %90'ı yaşıyor. Yani, hı hı, Mısır nüfusunun %90'ı %5'lik o Nil
boyunca yaşıyor.
Boyunca ve o deltada Port Said'den İskenderiye'ye kadar olan Kahire, Port Said, İskenderiye üçgeninde yaşıyor.
Evet.
Bu nedenle Nil Mısır için vazgeçilmezdir. Tıpkı Pakistan için Indus Nehri'nin olduğu gibi. Yani, hı hı, olmazsa olmazıdır. Nil ise iki büyük koldan meydana geliyor. Mavi Nil, Beyaz Nil.
Evet.
Bir tanesi Etiyopya'dan doğuyor. Hartum'da birleşiyor. Biri de Victoria Gölü'nden çıkıyor. Daha sonra Güney Sudan'dan gelerek Sudan'ın başkenti Hartum'da birleşiyor. Bugün Nil Nehri adını alıyor. Şimdi bu şeyden gelen, Sudan, pardon, Etiyopya üzerinden gelen Nil Nehri'nin kolu olan o Mavi Nil üzerine Etiyopya Hedasi veyahut da bizim Rönesans Holding yaptı o barajı. Çok devasa bir baraj ve bu barajın
elektrik ihtiyacı
hem elektrik ihtiyacı hem de Etiyopya'da malum nüfus da çok hızlı artıyor. Yani şeyden sonra, Nijerya'dan sonra Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesidir Etiyopya. Dolayısıyla bu nüfus kitlesinin de beslenebilmesi, gıda ihtiyacının sağlanabilmesi için sulamalı tarıma geçmesi gerekiyor bir miktar. İşte bu barajın kapakları kapatıldığında, işte bu göletinin bir yılda mı dolacağı, 10 yılda mı dolacağı konusunda sürekli olarak Etiyopya ile Mısır arasında bir suların paylaşımı ile ilgili bir sorun söz konusuydu. Bu sorunun içerisinde Türkiye arabulucu oldu. Çünkü o baraj inşaatını yapan müteahhitler de Türkiye'den gidi. Bir de konjektürel olarak Mursi'nin devrilmesi ve Sisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte, inşaatı yapan firmanın da Türk firması olmasıyla birlikte, Türkiye biraz Etiyopya'dan yana şeyini kullanarak bu şey devam ediyordu. Etiyopya tıpkı bizim Türkiye ile Irak-Suriye arasındaki konum gibi, nasıl ki Fırat-Dicle nehirlerinin yukarı mecraları Türkiye'dedir. Yani yağışlar, karlar Türkiye'ye düşüyor. Ondan sonra aşağıdan Irak-Suriye. Irak ve Suriye sürekli bizden su talep ediyorlar. Baraj yaptığımız zaman çeşitli bir takım şeyler. Etiyopya'nın konumu Türkiye'nin konumu gibi. Türkiye biraz da o yönden, yani yukarı mecradaki ülkenin hakları konusunda da ortak
pozisyonunu ona göre belirliyor
olduğu için, bu nedenle Türkiye ile Mısır arasında böyle netameli konulardan bir tanesi de, halbuki Türkiye'nin orada bir şey olmamasına rağmen, bu Nil'in sularının paylaşımı konusunda Etiyopya ile olan arasındaki ihtilaf nedeniyle Etiyopya'ya biz SİHA satışı yaptık. Hatta Etiyopya bu iç kargaşalar sırasında da bu SİHA'ları kullandı. Evet. Bu isyancılara karşı. Bu Etiyopya meselesi konusunda zaten zaman geçtikçe şey de ortadan kalkıyor yavaş yavaş. Barajın dolma süreci doluyor vesaire. Ama baktığımızda Mısır doğal olarak diyor ki, bu suyu siz böyle radikal bir şekilde kesemezsiniz. Bu bizim için
Hayat memat meselesi.
Bunu diyor, zamana yayın ve bu zaman içerisinde de onlar da diyor ki, biz yapılmış bir barajı 10 yıl doldurmak için niye bekleyelim gibi. Yani krizin temelinde yatan bir gerçek. Yani
oradaki
bu
sorun ciddi anlamda büyümek üzere, o büyüme potansiyeli sahip, hatta askeri tehditlere varacak kadar ileri götürmüş vaziyette. Evet. Kahire yönetimi. Tabii orada Somali'nin parçalanması, Somaliland'ın ortaya çıkması, Etiyopya'nın Somali'nin gelişmesinden endişe etmesi ve o Rusların sıcak denizlere inme stratejisi gibi Kızıldeniz'e inme hedefleri, o yani oradaki riski artırıyor. Yani o istikrarsızlık riskini artırıyor ki, bir de buna Sudan'ı ilave ettiğiniz zaman yani Mısır'ın kaygılandıracak bir konjonktür ortaya çıkıyor. Evet. Yani o Türkiye ile Mısır'ın ilişkilerinin normalleşmesinin arkasındaki en büyük motivasyonlardan biri de o Mısır'ı kuşatan sorunların bir hayli fazlalaşması olarak nitelendirmek mümkün herhalde.
Bir de biz Etiyopya'ya bu suların paylaşımı konusunda destek verirken, diğer taraftan Türkiye'nin Somali ile olan ilişkilerinin çok daha ileri boyutta olması, Afrika kıtasında en büyük askeri üssünün Mogadişu'da olması, oradaki limanların işletilmesi. Şimdi Somali'ye harita üzerinde baktığımızda biz Afrika boynuzu diyoruz. Evet. Bu Kenya sınırına doğru, yani doğuda Hint Okyanusu kıyılarında olan kesimi, asıl nüfusun olduğu, başkentin olduğu yer. Bir de Kızıldeniz kıyısında, yani Kızıldeniz'den Babülmendeb Boğazı'na itibaren başlayıp ta Etiyopya sınırını denizle keserek Mısır'a kadar uzanan o kesimde ayrı bir devlet yapılanması düşünülüyor. Etiyopya da onu destekliyor denize ulaşabilmek için. Bundan hem Mısır rahatsız oluyor, hem Somali toprak bütünü. Türkiye'de de tam tersine, burada da Somali'den yana şey yapıyor. Yani Türkiye buradaki politik dengeler üzerinde oldukça etkili ve Türkiye'nin son yıllarda bu savunma sanayi alanında yapmış olduğu gelişmeler ve İHA-SİHA teknolojisinin o bölgede çok revaçta olması sebebiyle de şu anda...
Yani o Somali'nin terörle mücadelesinde, o radikal evet. örgütlerle mücadelesinde İHA ve SİHA'ların katkısının çok önemli olduğunun
evet.
altı çiziliyor.
Dolayısıyla şu anda bütün bu ülkelerle ayrı ayrı paketler halinde ilişkiler söz konusu. Yine az önce siz Mısır'la Türkiye ilişkilerinden bahsederken işte İhvan-ı Müslim'in konusunu gündeme getirdiniz. Şimdi günümüz dünyasında Türkiye'nin sadece Mısır'la değil Rusya'yla, İran'la ve birçok ülkeyle olan ilişkilerinde, Amerika'yla olan ilişkilerinde de aynı şekilde dilimleme ve olayları böyle ünitelere, kompartmanlara ayırarak müzakere yapmak gerekiyor. Çünkü biz İhvan-ı Müslim'in olayını gündeme getirdiğimizde sadece o konuyu ön şart olarak koyduğumuzda biz 60 sene Mısır'la mevcut bu Sisi yönetimiyle bir adım ileri gitmemiz mümkün değil. Diyoruz ki biz bu konuyu mevcut bu yönetimle anlaşmamız, belli bir mutabakata varmamız mümkün değil. O halde biz bunu derin dondurucuya koyuyoruz. Evet. İşte bu Rusya'yla da, İran'la da, Amerika'yla da belli ilişkiler. Şimdi Amerika'ya siz diyorsunuz ki YPG'yi destekliyorsunuz. O yok diyor filan. Siz YPG üzerinde durursanız Türkiye-Amerika'nın ilişkileri hiçbir noktaya gitmez. İşte biz o
sorunları parantez içerisine alıyoruz.
İlgili o konuyu parantez içerisine alıp derin dondurucuya koyduktan sonra kazan kazan politikası çerçevesinde, yani bir Gazze'de insanlık dışı bir vahşet var ve bunun ucu Mısır'a da dokunuyor. Bakınız Mısır, Filistin'de bunca katliamlar olurken, Gazze'de bunca insanlık dışı vahşet yaşanırken çok fazla sesini yükseltmeyen, yani bakınız Brezilya'dan, Portekiz'den, İspanya'dan bile böyle çok daha radikal sesler yükselirken Mısır sessiz kaldı. Ama ne zaman ki o Philadelphia koridoru söz konusu olduğunda baktık, o kuzu olan Mısır birdenbire aslan kesildi. Çünkü milli güvenlik meselesi. Eğer Gazzelileri Sina'ya sürme projesi gerçekleştirirse bir süre sonra Sina İsrail'le Mısır arasında tartışma konusu olacak. Dolayısıyla Filistin konusunda, Gazze konusunda Türkiye'nin yardımına gerek siyasi gerek askeri ve gelecek de konjonktürel olarak Mısır çok müthiş derecede ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle mesela Filistin konusu gündeme olduğunda Mısır'la Türkiye ortak bir tavır alabilirler. Dolayısıyla biz bu şeyde 18 civarında sanırım 17 tane anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde askeri olanlar var, ekonomik olanlar var, çeşitli anlaşmalar var ve bu mevcut zaten oldukça yüksek meblağlarda olan ekonomik ilişkileri hem askeri hem de çeşitli alanlarda güçlendirmeyi hedefliyor. Burada en çok huysuzlanan İsrail oldu. Çünkü kendini kuşatılmış hissediyor. Nedense son 10 yıldır bu Arap Baharı'ndan beri ne olursa her şey İsrail'e yarıyordu. Yani DAEŞ çıkıyor İsrail'e yarıyor. Suriye İç Savaşı çıkıyor İsrail'e yarıyor. Ama şu anda Türkiye ile Mısır'ın yakınlaşmasından Siyonist cephe ve Amerika hiç de hoşlanmadı, onu net olarak ifade edebiliriz.
Evet, kesinlikle hocam dediğiniz doğru. Yani bu noktada ümitli olmayı arzu ediyoruz. Yani Sisi'nin Gazze konusunda arzu edilen adımları atması, daha onurlu bir pozisyonda olmasını arzu ediyoruz. Ama ben Arap medyasını takip ettiğim zaman, özellikle muhalif Arap medyasında, yani bu noktada Sisi'ye güvenilmeyeceğini, mesela o Philadelphia veyahut da Selahattin Koridoru meselesi gündeme geldiği zaman Netanyahu'nun o harita üzerinde Batı Şeria'yı yok gösteren, işgal edilmiş gösteren, sözüm ana tırnak içerisinde İsrail toprağı olarak gösteren haritanın önünde dillendirdiği bir takım şeyler vardı. İşte bu Philadelphia veyahut da Selahattin Koridoru'nda biz duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz. Çünkü Mısır silah kaçakçılığına göz yumuyor. Hamas'ı bu noktada besliyor, silahla besliyor tarzında iddialarda bulunmuştu. Bu noktada Mısır medyası ayağa kalktı yani ve kesinlikle dedi bu doğru değil. Biz iktidara gelir gelmez, Sisi yönetime gelir gelmez 1500 tane tüneli kapattık. Yani bununla övünen bir yaklaşım sergiliyorlar. Dolayısıyla bundan sonrasına ilişkin de yani Hamas konusunda meseleye daha ideolojik yaklaşan bir Mısır yönetimi var. Yani oradaki insani dramın derinleşmesi içeride Mısır halkında çok ciddi bir tepkiye neden oluyor ama o tepkiyi absorbe etme adına bir takım hamlelerde bulunuyor, gözüküyor. Mesela yine dün akşam izledim siyasi parodi programı yapan Mısırlı bir çocuk var, Joe Show diye. O özellikle bu Etiyopya krizi ortaya çıktığı zaman Mısırlı yorumcuların nasıl yüksek perdeden tehditler savurduğunu söylüyor. Altını çiziyor. İşte asker gönderiyoruz. Böyle hamasi bir söylemle dostlarımız yani Somali'yi kastediyor. Bizden yardım isterse yardıma koşmaya hazırız tarzında bir söylem gösteriyor. Ama hemen dibimizde bizim milli çıkarlarımızı tehdit eden gelişmelere karşı bir şey yapmıyor tarzında eleştiriler getirdi. Yani diyeceğim Sisi'nin yaklaşımı konusunda, Gazze konusunda tabir caizse o ABD'ye yaslanmış olmanın getirdiği bir zorluk var. Onu aşmada bir hayli zorlanıyor.
Siz ne dersiniz? Uluslararası bazı yorumcular, siz Mısır'da bir süre kaldığınız için deniyor ki bu Mursi karşı darbe yapıldıktan bu 7 Ekim'e kadar olan süreçte Sisi kayıtsız, şartsız hani bizim tak şak paşa derdik tak diye evet. Söylersin şak diye yaparız derdi. Hı-hı. Tansu Çiller zamanında bir genelkurmay başkanımız. Şimdi Amerika tak diye söylüyor, Sisi de şak diye yapıyordu.
Mecbur, eli mahkum.
7 yani. Ekim'e kadar deniyor ki 7 Ekim'den sonra artık biraz daha ayak sürüyen, biraz iç kamuoyunun baskısıyla ve bir de artık konjonktürün değişmesiyle yani Amerika'nın ve Batı'nın her dediğine kayıtsız şartsız uyan bir Mısır rejimi değil de biraz daha ayak sürüyen, biraz evet. daha böyle şey yapan bir yönetimin var olduğu
söyleniyor. Doğru. Yani çünkü özellikle bu pandemi sonrası o bölge ülkelerinin ilişki içerisinde oldukları özellikle küresel aktörleri çeşitlendirme yönünde hamleler evet. var. İşte Çin, Rusya ile işte yakında Çin'le bir askeri tatbikat yaptı evet. Mısır yönetimi. Ama o noktada yani Batı'ya ve ABD'ye olan bağımlılığını azaltma yönünde hamleleri var ama oldukça yetersiz. Yani İsrail'den sonra en çok mali ve askeri yardımı alan bir ülke Sisi. Yani iktidarını çok önemli ölçüde Batı'ya mahkum bir ülke evet, Sisi maalesef. Yönetimi. Evet hocam yani tabii bu Libya meselesi yeniden hareketlendi. O noktada Sisi yönetiminin bir hayli endişeleri var. Malum Libya konusunda da Türkiye ile Mısır arasında bir ayrışma yaşandı. Evet. Farklı cephelere yönelik desteklerinden dolayı. Ama bu parantez içerisine alan meselelerden biri de Libya olacak gibi gözüküyor. Ne dersiniz yani?
Şimdi Libya'da malum şu anda üç ayrı yapı söz konusu. Mısır sınırında Doğu Libya'da bu Bingazi Tobruk bölgesinde Hafter'in etkili olduğu ve Mısır'ın desteklediği bir yönetim var. Batı'da başkent Trablus'tan Tunus sınırına kadar olan Sirte Körfezi'nden Tunus'a kadar olan bölgede alan bakımından az fakat nüfus sayısı bakımından ülke nüfusun yarıdan fazlasını Türkiye'nin de desteklediği meşru Libya hükümeti var. Güneyde zaten o çöl bölgesinde de Fizan bölgesinde de başıbozuk o Bedevilerin etkin olduğu bölgeler söz konusu. Türkiye'nin sürekli olarak vurguladığı Libya'nın toprak bütünlüğü olsun. Bu söylem yavaş yavaş şöyle bir mayalanmaya başladı. Her üç tarafta şunu gördü. Yani ne doğudaki Bingazi yönetiminin Trablus'u tamamen kontrol altına alacağını, bu nedenle ulusal bir ortak mutabakat sağlanarak bu Hafter'in de Libya yönetiminde hakim olabileceği, bu nedenle Mısır'la bu konuda da diyalog yapılmış olabilir. Çünkü biz farklı kamplardayız. Yani o Kaddafi'nin devrilmesinden, Libya İç Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Libya'ya müdahale etmesi ve batıdaki meşru başkentteki Trablus yönetimini Türkiye koruyor, destekliyor. Doğudaki de işte Amerika Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır fiilen. Evet. Yani farklı kamplardayız. Hı-hı. Bu nedenle bunun da sürdürülemez olduğu, yani bu yapının bir şekilde bir koalisyonla, yani hem Batı Libya'nın hem Doğu Libya'nın hem Trablus'un hem Bingazi'nin de içerisinde olduğu bir yönetim olması konusunda da Mısır diyalog kurulabilecek bir ülke. Ayrıca bu Libya ile bizim yaptığımız münhasır ekonomik işbirliği anlaşması konusunda da Mısır bu anlaşmaya karşı çıkmıyor. Evet. Diyor ki Hafter yönetimi devlet dışı bırakırsanız
karşıyım.
Biz buna karşıyız diyor. Dolayısıyla yani siz bu anlaşmayı yapabilirsiniz ama diyor benim adam da bu masada olursa, yani senin adam benim adam meselesi, yoksa olayın künhüne yönük bir itiraz söz konusu değil Libya konusunda Türkiye-Mısır ilişkilerinde. Hatta Mavi Vatan'daki bizim tezimiz kabul görürse, ki Mısır bir taraftan Yunanistan'la Kıbrıs Rum kesimi İsrail'le bir anlaşma imzaladı, bir taraftan da Türkiye'nin tezlerine göz kırpıyor ve öyle olduğu zaman
yani o noktada, yani Yunanistan'la yaptığı anlaşmada Türkiye'nin hukukunu, tezlerini savunan bir yaklaşım içerisinde.
Çünkü Türkiye'nin tezleri kabul gördüğü zaman Mısır'ın Akdeniz'den aldığı pay bir Kıbrıs adası büyüklüğünde daha da artıyor. Evet. Bu nedenle o da işine geliyor. Hı hı. Olayı bu şekilde düşündüğümüzde de yine temel sorunlarda bir, temel konularda bir anlaşmazlık, ayrışma söz konusu değil. Bakın Doğu Akdeniz konusunda, Filistin konusunda vesaire. Ama sadece oturduğu koltuğun meşruiyeti konusunda. Hı hı. İhvan-ı Müslümin'i Türkiye kayıtsız şartsız destekliyor. Bunu biliyoruz. Hı hı. Ve Filistin konusunda da o Gazze tünellerin içerisindeki Hamaslı mücahitlerin tamamen yok edilmesi Mısır yönetimini üzmez, bilakis sevindirir. Çünkü kendi koltuklarını alternatif olarak görüyor. Yani burada yani temel
bir ideolojik bir yaklaşım söz konusu.
Konu söz konusu. Yani Filistin halkıyla oradaki şeyleri ayrı tutmaya çalışıyorlar ama şu anda kimi nasıl ayıracağız o da ayrı
hani
bir
konu. Sisi yönetiminin az önce Libya konusunda Hafter'i tercih etmesi gibi Gazze'de de ve Batı Şeria'da da tercih ettiği şey Fetih ve Mahmut Abbas çizgisindeki bir çizgi. Yani bizim Türkiye'deki muhalif kesimin işbirliği yapacaksa Hafter'i destekleyelim, o laik çizgidedir dediği gibi, Sisi de Gazze'de İslamcıları, tırnak içerisinde siyasa İslamcıları değil, laik.
Fakat işte
Abbas'ı destekleyelim diye.
İşte Yasir Arafat'ın rahmetlinin yapmış olduğu barış görüşmeleri ve arkasında Ramallah merkezli bir siyasi oluşum oldu. Yani Filistin'in şu anda Ramallah'ta aslında bir başkenti var.
Evet.
Bir siyasi bir işte polis teşkilatı falan var. Ama önceki gün ekranlarda gördük. Buldozerlerle önden kepçeyle yıkıyor. Arttan da aşağıya hidrolik indiriyor. Altyapıyı tamamen, yani dünyada eşi benzeri görülmeyen bir durum. Yani siz insana karşı hadi savaştınız da, yani yolları, kanalizasyon sistemini, su borusu, yani düşünün ki o dozer indiriyor hidroliği, 2 metre derine kadar ne varsa yırtıyor gidiyor. Evet. Şimdi Batı Şeria'da ne oldu da İsrail bunu yapıyor? Yani hadi Gazze'dekiler,
gerekçesi Hamas'tı. Hamas'la mücadele.
Batı Şeria'da Hamas yok. Batı Şeria'da Mahmud Abbas yönetimi var. Ve şu anda Yahudi işgalcilerin ve o fanatik kökten dinci Siyonistlerin dünyada eşi benzeri görülmemiş, yani üniformasız katiller. Yani
evet, sivil
asker
yok
gibi,
yani orada.
Asker gibi bütün davranışları, arkasında da tanklar var ama görünüşte sivil yerleşimciler olarak tanıtılıyor. Şimdi bu insanlar gidiyorlar, bir Filistinli ailenin evini gasp ediyorlar. Bura bizim artık diyorlar.
Evet, evet.
Adamın bağına, bahçesine, zeytinliğine, koyununa, keçisine el koyuyorlar. Ve yani Yahudiler işte akıllı, şöyle becerikli, şöyle zengin falan diyorlar ya, bunlar hırsızlar yani.
Evet, kesinlikle. Yani o İsrail'in kendini savunma hakkı vardır klişesi boş bir klişe. Yani işte İsrail'in Hamas'la mücadelesi, tırnak içerisinde teröristlerle mücadelesi gibi söylemi boş bir hikaye. Yani orada Netanyahu'nun o faşist kabinesinin hedefi üzüm yemek değil, bütün işgalini genişletmek. Yani buna Batı Şeria da dahil, işte o son televizyon programında Batı Şeria'nın ortadan kalkmış fotoğrafını gördük. Netanyahu'nun. Yani aslında belki Gazze ve Batı Şeria ile de kalmayacak. Yani gözünü Sina'ya diktiği, işte Lübnan'a zaten, evet, Golan'ı işgal etti, onun devamını sürdüreceği yönünde. Yine haritalar ortaya çıktı bu hafta içerisinde. Siyonist askerlerin bizatihi paylaştığı haritalar var. Ta Türkiye sınırına kadar ulaşmış. Suudi Arabistan'dan bir kesim almış. Mısır'dan Sina'yı almış. Geniş bir İşgal devleti arzuları var.
Geçen yıllarda şöyle bir konu gündem olmuştu. Ben iddia ediyorum demiştim. Filistinliler deseydi ki, yani bu 7 Ekim öncesinden bahsediyorum. Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler, Doğu Kudüs'tekiler, biz bağımsız ve özgür bir Filistin devleti kurmaktan vazgeçtik. İsrail'e tabi olmak istiyoruz. İsrail vatandaşı olmak istiyoruz. Hani İsrail Orta Doğu'nun tek demokratik, laik, sosyal hukuk devletiydi ya, biz bir eşit vatandaşlık hakkı istiyoruz ve İsrail içinde kalmak istiyoruz dese ne olur tezini? Kesinlikle İsrail bunu kabul etmez.
Evet.
Çünkü hemen hemen eşit bir nüfus olacaktı. Yani Gazze'de, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'teki ve Filistin, İsrail yönetiminin içindeki %15-20'lik Arap nüfusla birlikte neredeyse %50'ye yakın bir nüfus. Doğurganlık Araplarda daha fazla olduğu için İsrail bunu milli güvenlik tehdidi görüyor.
Ama doğurganlık konusunda şimdi başa baş yarışmaya başladılar hocam. O fanatiklerin özellikle o demografik yapıyı dengelemek adına, evet, inanılmaz bir şey var, gayretleri var yani çoğalma konusunda.
Yani ez cümle şunu söylüyorum. Filistinliler bütün iddialarından vazgeçse, biz size tabi bir vatandaş olmak istiyoruz dese, şunu söylüyorlar. En fazla biz efendi, siz köle olursunuz diyor. Hı hı. İkincisi, en iyi Filistinli ölü Filistinlidir. Siz ya buradan göçeceksiniz ya da belli bir kontrol edilebilir sayıda, hı hı, olabilirsiniz. Bu nedenle yani İsrail'in barış yapmak gibi iki toplumlu, iki devletli böyle bir yapı aklının ucundan bile geçmediğini bilmemiz, hı, gerekiyor. Çünkü böyle bir şey onların literatüründe yok zaten. Evet, hep evet, böyle bir gizli ajandalar.
Hocam şimdi
biliyorsun,
yani o Tel Aviv'deki gösterilerin, o göstericilerin de temel sorunu aslında Gazze'de akıtılan kan değil. Yani orada temel motivasyonları çocuklarını kurtarmak. Evet. Yani itiraz ettikleri nokta Netanyahu'nun bir katliam yapması, bir soykırım savaşı değil. Bizatihi çocuklarını kurtarmıyor. Çocuklarını kurtardıktan sonra onlar da Gazze'nin işte Hamas adı altında bütün Filistinlilerden temizlenmesi gerektiğini savunacak kadar bir düşünce içerisinde.
Beytullah Bey, Birinci Dünya Savaşı sırasında çok örnekleri vardır. Yani bize karşı savaşmaya gelen askerleri yaralıysa tedavi etmişiz, ekmeğimizi paylaşmışız. Şimdi bugün Gazze'de bakıyoruz, yani açlıkla pençeleşen, aylardır gıda alamayan insanlara giden un tırlarının önünü kesenlere bakıyorsunuz, asker değil. Yani sivilleri de bunların
kesinlikle
bu şekilde.
Kesinlikle. Evet hocam, araya gitmek gerekiyor. Aradan sonra tekrardan dünyadan olup bittiğini konuşuruz inşallah. Evet kıymetli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyası programını dinliyorsunuz. Aranın ardından tekrardan birlikte olacağız inşallah. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyası programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu, Halil Kurt hocamla birlikte dış politikada ön plana çıkan gelişmeleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Olayların perde arkasına ışık tutma gayretindeyiz. Programımızın birinci bölümünde ağırlıklı olarak Orta Doğu'yu konuştuk. Özellikle Siyonist yapının soykırımını değerlendirmeye çalıştık. Yine Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin Türkiye ziyareti ve bu ziyaretin özellikle bölge üzerindeki, jeopolitik üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini değerlendirme çabasında olduk. Kıymetli hocam, BRICS meselesi yeniden gündeme geldi. Özellikle Rus medyasında Türkiye'nin BRICS'e üyeliği konusunda bir girişimde bulunduğu tarzında haberler yansıdı. Bizim siyasilerden yapılan açıklamalarda ise bunu net ifadelerle doğrulanmadı açıkçası. Yine yuvarlak ifadeler
yalanlanmadı
kullandı.
Da.
Yalanlanmadı da böyle ortada bırakıldı. BRICS'e dair bir iki böyle açıklayıcı şeyler, cümleler kurarsak neler söylersiniz? BRICS'in yani mevcut alternatifi olan kuruluşlarla kıyaslandığı zaman işte NATO deniyor. NATO üyesi olan ülkelerin BRICS'e üye olamayacağı tarzında bir ön kabul var. BRICS nedir? Kısaca evet. Ona bir değinelim
şimdi
isterseniz.
Aslında BRICS Amerika'nın dolar hegemonyasını yani küresel ölçekte karşılıksız dolar basıyor ve bunu da haksız bir rekabete sebep oluyor idi. Bretton Woods anlaşması vardır 1970'li yılların başında. O döneme kadar Amerika şu söylemişti. Dolarla altını endekslemişti başlangıçta. Dünyaya demişti ki artık altın yerine dolar şey olsun ve ben bunu endeksledim. Bir süre sonra bunun sürdürülemez olduğunu görünce bir kıyas yapması için sevgili dinleyicilerimize şunu söyleyelim. 2004 yılında 100 dolara kaç gram altın alıyorlardı? Hmm. 2024 yılında 100 dolara kaç gram altın alıyorlar?
Evet.
Yani doların da bizim TL'nin eridiği gibi altın karşısında eridiğini görüyorsunuz. Ama Amerika habire
dolar basıyor.
Dolar basıyor. Hmm. İşte bu Amerika'nın küresel haksız rekabetine karşı Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan bu dört ülke çekirdek sonra
Güney Afrika
BRICS oldu. Hı. İşte bu ülkeler aslında dolara karşı kendi güç milli birliği. Paralarını kullanarak ekonomik olarak bir güç birliği ve Amerika'nın alternatifsizliğine karşı her ne kadar buna biz NATO desek yani ismi değiştirsek ne yaparsak yapalım NATO içerisinde Amerika'yı kaldırınca gerisi
boş.
Kompartımandan ibaret lokomotif Amerika. Dolayısıyla Amerika'nın bu küresel çünkü Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Amerika dünyada adeta başıboş kaldı ve haydutluk yapmaya başladı. İstediği yeri işgal ediyor. İşte İran işgalinde Birleşmiş Milletler kararı yoktu. Hı-hı. Bu nedenle BRICS aslında askeri olmaktan daha çok ekonomik. Kökenli bir anlaşmadı, organizasyondur. Bu nedenle yani uluslararası organizasyonlar içerisinde mesela Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye girmiş olsa o biraz daha farklı bir boyut olur. Yani Türkiye'nin artık şey değiştirdiğini, makas değiştirdiğini düşünebiliriz. Yani Batı blokundan Doğu blokuna yani Şangay İşbirliği Teşkilatı, İşbirliği Örgütü yani eski Sovyetler yani demir perde gerisi ülkeleri andıran ölçekte hepsi böyle Doğu bloku ülkeleri. Ama şimdi BRICS dediğimizde Brezilya. Bu işin içerisinde. Hindistan aslında o bölgede Amerika'nın en yakın ilişkisi olduğu ülke.
Yani kendi içerilerinde de sorunlar yaşayan ülkelerin bir araya geldiği evet. ülkeler denebilir.
Yani buradaki ortak hedef aslında ülkelerin kendi dünya küresel ekonomi rekabetinde kendi çıkarlarını korumak. Son yıllarda dikkat edin en çok altın stoklayan ülkeler bu BRICS ülkeleri. Hindistan, Rusya buna Türkiye de ilave edildi mesela yılbaşından bu yana en çok altın rezervlerini yükselten. Çünkü küresel bir rezerv dedikleri bir dolar var. Fakat bu dolar karşılıksız basılıyor ve bir gün patlayacak. Hı hı. O günün ne zaman olacağı konusunda çok çeşitli tahminler var. İşte dijital paraya geçtikten sonra bir gün diyecekler ki sizin elinizdeki dolar rezerviniz çöp oldu. Yani nasıl evet. ki bu dijital mesela ne diyorlar coinler.
Bitcoin.
Bitcoin. Adam diyor ki benim diyor işte 1 milyon değerinde Bitcoin'im var diyor. Sabah uyanıyor ki
sıfırlanmış.
Sıfır yok. Yani dolar konusunda da böyle bir uygulama yapmak istiyor. Bir taraftan ülkelere diyorlar ki ekonominin sağlam olması için mesela Türkiye'ye diyorlar ki işte 100 milyar doların altında senin rezervin olmaması lazım. Yani biz 100 milyar doları elimizde tutacağız faizsiz Amerika'ya vereceğiz. Türkiye de bunu artık rezerv tutarım ama diyor bunun bir kısmını altın olarak tutarım. Bir kısmını euro olarak tutarım. Yani hepsini dolar olarak tutmayacağını söylüyor. İşte bu da Amerika'nın kırmızı çizgisinin aşılmasıdır. Yani BRICS aslında Amerika'nın kırmızı çizgisiydi. Mesela Saddam Hüseyin petrolü dolarla satmayacağım dedi ve gitti. Yani Amerika diyordu ki bu bizim kırmızı çizgimiz.
Kaddafi gitti.
Evet. Yani dolayısıyla BRICS aslında Amerika'nın kırmızı çizgisinin üzerine kurulmuş ve Amerika'nın hiç haz etmediği bir ekonomik merkezli bir organizasyondur. Enteresandır. BRICS öyle bir hamle yaptı ki geçtiğimiz dönemde Suudi Arabistan'la İran'ı aynı masaya oturttu ve BRICS'in içerisine aldı. Evet. Halbuki BRICS
Mısır, Etiyopya.
Normalde İran'la korkutup körfez ülkelerine silah satan bir Amerika, BRICS geldi, ikisini aynı masa etrafında birleştirdi ve kendi bünyesine aldı. Bu yönüyle bakıldığında Suudi Arabistan'la İran, Mısır'la Etiyopya aynı şeyde organizasyonun içerisinde olabiliyorsa Türkiye'de olur. Bunun askeri bir şey değil, ekonomik amaçlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun Amerika'nın hiç hoşuna gitmeyeceğini de, bunu engellemek için elinden geleni yapacağını da söyleyebiliriz.
Hocam, BRICS üzerinden madem küresel ekonomi ileri konuşuyoruz, Batı'da özellikle Almanya'nın yaşadığı sorunlar bu hafta Batı medyasında bir hayli ön plana çıkartıldı. Özellikle kimi dergilerde Almanya'nın özellikle bu kapanan fabrikalar ve kapatma kararı alan fabrikalar üzerinden bir karikatür gördüm. O Almanya'yı temsil eden Kartal bir masada oturuyor ve tabiri caizse işte birası önünde demleniyor ve Türkiye'de o çokça kullanılan ne olacak bu genelde Fenerbahçe için söylenirdi ne olacak bu Fenerbahçe'nin halinden o metaforu orada da ne olacak bu Almanya'nın hali sorusu sorularak bir şey yapma göndermede bulunmuşlar. Özellikle tabii bu Almanya affedersiniz Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlarını ekonomileri üzerindeki sonuçlarını en sert bir şekilde yaşayan ülkelerin başında Almanya geliyor ve diğer Avrupa ülkelerinde de ciddi bir problem olarak ön plana çıkıyor. Yine bu noktada mülteci krizi bir hayli derinleşiyor. Almanya muhalif partisi liderlerinden bir tanesinin liderinin Türkiye'yi ziyaret edeceği ve özellikle mülteciler konusunda taleplerde bulunacağı tarzında haberler yine Batı medyasına yansımış vaziyette. Evet hocam, bu konuya birazcık değinelim.
Almanya'da ve Avrupa'da yani bir 80'li yıllarda 90'lı yıllarda deve dişi gibi liderler vardı. Mesela İngiltere'de Margaret Thatcher vardı. Fransa'da Mitterrand vardı. Evet. Almanya'da Helmut Kohl vardı. Arkasından işte en son
Merkel vardı.
Merkel bir hanım siyasetçi olmakla birlikte Avrupa'da çok ağırlığı olan karizmatik bir siyasetçiydi. Amerika'ya rağmen Amerika'nın baskılarına boyun eğmeyerek Rusya'yla Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru anlaşmasını yaptı. Ve bu şekilde Ukrayna'yı da bypass ederek Almanya'nın enerji güvenliğini garanti altına alacak bir durumdu. Ve çok ucuza ve güvenli geliyordu. Dikkat edin, Ukrayna Savaşı'nın patlak verdiği günler Kuzey Akım 2'nin de tam
infilak ettirilmesi.
Yani boru hattı milyarlarca euro harcandı. Boru hattı yapıldı. İçine gaz pompalanarak dolduruldu. Tam vanalar açılacağı zaman Baltık Denizi içerisinde
havaya uçuruldu.
Şimdi uzmanlar diyor ki bu boru hattını havaya uçurabilecek teknoloji oradaki Litvanya, Letonya, Belarus o tür ülkelerde böyle bir teknoloji yok diyor. Bunu ancak CIA'ya uçurabilir.
Evet.
Yani dolayısıyla Amerika o boru hattını işlevsiz hale getirerek kendine enerji olarak mahkum etti. Çünkü enerji vücutta dolaşan
kendi açısından bir avantaj sağladı. Hem de Rusya'nın enerjisini satarak kendi savunma sanayini tahkim etme şeyinin de önüne geçmiş oldu.
Şimdi bir taşla kuş katliamı derler. Evet. Yani Rusya Almanya'ya o doğal gaz satarak güvenli bir pazar elde ediyor idi. Ekonomisine can suyu katıyor idi. Almanya'da güvenli çünkü en ucuz
enerjiyle
enerji pipeline dediğimiz boru hatlarıyla. Amerika kaya gazını keşfetti. Fakat kaya gazı mevcut doğal gaza göre, yani diyelim ki
çok pahalı.
1000 metreküp doğal gaz, örnek veriyorum, dünya piyasalarında $200 diyelim. Amerika bu kaya gazını $250 mal ediyor. O zaman bunu kimse almaz. Ama bir hercümerçi olunca siz o $200'lık 1000 metreküp doğal gazı $500 çıkardığınızda sizin gazınız artık ekonomik değer oluyor. Ve Amerika'dan dökme suyla değirmen döndürmeye çalışan Almanya enerji maliyetleri yükseldi. Yani Almanya'nın ve Batı Avrupa'nın en büyük handikapı enerjide dışa bağımlı olması. Dolayısıyla bu enerji fiyatlarının yükselmesiyle birlikte rekabet gücünü kaybetmeye başladılar. Pazar kaybetmeye başladılar. Ve siz şimdi aynı malı rakiplerinize göre daha pahalıya mal ederseniz pazardaki üstünlüğünüzü kaybediyorsunuz. Almanya bunu daha yeni yeni hissetmeye başladı. Yani aradan 2,5 yıl geçti bu Ukrayna kriziyle birlikte ve bundan sonraki süreçte gerek Almanya olsun gerek Fransa ve diğer ülkeler bu doğal gazda Rusya alternatifini ortadan kaldırıp da spot piyasadan özellikle Amerika'dan gaz almaya başlamasıyla birlikte enerjinin pahalıya mal olması sanayilerini adeta rekabet gücünü azalttı. Bu da Avrupa'nın lokomotifi, yani lokomotif olan Almanya tekleyince, yani biri Almanya hapşırınca diğerleri grip oluyor zaten.
Evet hocam, yani Almanya cilasını kaybetmeye başladı denebilir bu görüntüden ortaya çıkan şey o. Hocam son 2 dakikamız, vaktimiz hızlı ilerledi. Bu şeye değinelim isterseniz. YPG PKK terör örgütü yine Suriye'de 7 bölgede seçim bildirisi yayınladığı tarzında son dakika haberi düştü bugün öğleden sonra. Yani Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu Türkiye tevafuk mudur, kasıtlı mıdır? Yani Sisi'nin Türkiye ziyareti sonrası, Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzelmesi sonrası sanki başka bir yönden Türkiye'ye maliyet çıkarma gayreti içerisinde Suriye'de bir Kuzey Irak örneği oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'nin kararlı duruşu sonrası ilk etapta bu ikinci kez ve hatta bu üçüncü deneme olacak bir seçim gerçekleştirmeye çalışılıyor. Ne dersiniz hocam?
Şimdi mesela Kamışlı bölgesinde yani Türkiye sınırına yakın bölgelerde hadi Kürt nüfus yoğunluktadır. Hadi orada seçim yapsa bir kendi düşüncesine göre birini mahalli idarelere getirdiğini varsayalım. Ama Deir ez-Zor gibi, Rakka gibi yani nüfusunun %90'ı Sünni Müslüman Araplardan oluşan bir bölgeye PKK çökmüş. Orada silah zoruyla seçim yapıp kendi adamını, yani normal demokratik bir seçim olsa zaten onların orada var olması mümkün değildir. Yani bir taraftan bu HDP'lilerin Türkiye'de işte demokrasi, özgürlük, insan hakları diye feryat etmeleri ama aynı kişilerin Suriye'de silahı ve gücü ele geçirdiğinde oradaki Araplara ve kendinden olmayanlara ne yaptığını Amerika'yı arkasına alarak görüyoruz. Türkiye'nin kırmızı çizgisidir ve Türkiye bunu yaptırmayacağını söyledi. Yani silah sanayisi ve ekonomisi bundan 5-10 yıl önce çok daha geri iken bunu yaptırmayan Türkiye bundan sonra da böyle bir şeye yani müsaade etmeyeceğini.
Sahadayken bunu yaptırması mümkün değil. Evet, yani gerek Suriye'de yani, gerek Irak'ta.
Dolayısıyla Amerika'nın da bu gerçeği kabul etmesi gerekiyor. Çünkü Orta Doğu coğrafyasında zor oyunu bozar. Gücünüz varsa, silahınız varsa, içeride milli birliğiniz varsa istediğinizi yaparsınız. İşte bunu da yaptırmamak için bizi kendi içimizde, yani son dönemlerde bir takım provokatif eylemlerin öyle tesadüfen olmadığını da bilmekte fayda var. Yani burada yapılmak istenen şey Türkiye'yi kendi içinde meşgul edecek bir şeyler bulmaları gerekiyor. Yani eğer Gazze'de olsun, Suriye'de, Irak'ta, Afrika coğrafyasında bakın Fransa batan bir güneş gibi Afrika'da Amerika istediği ölçüde etkinlik sağlayamıyor. Çin'in arkasından şu anda en hızlı Afrika'da etkin olan ülke Türkiye'dir. İşte sizi mesela Rusya'yı Wagner'i etkisiz hale getirmek için Ukrayna krizini başına sardı. Rusya artık eskisi kadar Afrika'da at oynatamıyor. Evet. Çünkü başında bir Ukrayna meselesi var. İşte Türkiye'nin de başına böyle bir çorap örmeye çalışıyorlar. Evet. Türkiye bugüne kadar akıllı politika izleyerek buna düşmedi. Bazen Yunanistan'ı başımıza musallat etmeye çalışıyorlar. Bazen başkalarını. Ama şunu bilmekte fayda var. Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Irak ve Suriye'deki o PKK-YPG varlığı. Bir diğer konu da Amerika bir gün gelecek. Ya Türkiye ya bunlar demek zorunda kalacak. Türkiye de buna doğru gidiyor.
Mesela ama yani Trump Amerika'nın zamanında, özellikle o bölgede izleye geldiği bu dış politikayı, akılsız dış politikayı tabii anlamlandırmak mümkün değil. Yani Türkiye PKK ikileminde PKK'dan yana tavır almasını anlamlandırmak
Amerikan
mümkün değil.
Amerikan dış politikası ve Amerikan çıkarlarıyla hiçbir alakası yok. Amerikan politikasında etki eden Siyonistlerin evet. Yani burada Amerika'nın çıkarları değil, İsrail'in güvenliği ve onlara vaat edilen arz-ı mevut denen
evet, böyle orada saçma da teopolitik sapan takım, devreye giriyor.
Teopolitik, yani burada jeopolitik ve milli çıkarlardan öte İsrail'in teopolitiğinin Amerikan etkisi politikasını etkilemesi söyleyebiliriz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli Eyvallah. Dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyası programını dinlediniz. Halil Kurt hocamla birlikte ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya gayret ettik. Evet, haftaya tekrar aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar efendim.